Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Ka'b bin Malik'in 9. bölümüyle yine beraberiz efendim. Hemen hiç zaman kaybetmeden kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Hazreti Ka'b iki arkadaşıyla beraber üç kişi Tebük seferine katılamayışlarından dolayı ciddi bir imtihana tabi tutulmuşlar. Çok içten gelen bir tevbeyle tevbeleri kabul edilmiş ve hayatları boyunca o ana kadar yalan söylemeyen bu insanlar ondan sonra da asla yalan söylemeyeceklerine ilişkin güzel örnekler vermişlerdi bize. Ve en son Hazreti Ka'b hem çocukları hem ailesi hem kendisi bu hatıralarını anlattığını söylemiştik. Burada bir şeye değinerek hemen konuya gireyim. Hazreti Ka'b şairdi biliyorsunuz. Şairdi. Şair sahabelerimiz var biliyorsunuz. Şair sahabeler çoktur. O dönemde bugünkü deyimle medya dediğimiz edebiyat bilhassa çok ileride. Şair sahabeler çok ama 3 tane şair var ki bunlara Resulullah'ın şairleri deniyor. 3 tane şair var. Bunlara Resulullah'ın şairleri deniyor. Birisi Hazreti Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit. İki seyle. Birisi Hazreti Abdullah bin Revaha. Radıyallahu anh. Abdullah bin Revaha. Bir diğeri de Hazreti Ka'b bin Malik. Yani şairleri çoktur. Bu üç şair Resulullah'ın şairi olarak tanınmışlar. Böyle mübarek insanlar. İslam öncesinde de şair bunlar. İslam döneminde de şair. Tabi İslam döneminde Kur'an-ı Kerim var. Efendim şiir söylemenin hükmü nedir acaba diye efendim bir endişe taşıyınca Hazreti Ka'b soruyor Resulullah Aleyhisselam'a. Ya Resulullah diyor şiir hakkında ne buyurursunuz diye soruyor. Şiir hakkında ne buyurursunuz? Yani onca ayetler var. Kur'an-ı Kerim geliyor. Resulullah mübarek sözleri, hadisleri var. Yani bunların yanında şiire ne gerek var diye düşünülebilir tabii. Şiir hakkında soru soruyor Aleyhisselam'a. Aleyhisselam'ın cevabı çok kısadır. Özdür. Mümin hem kılıcıyla hem de diliyle cihad eder. Bunu Ka'b'a söylüyor. Çünkü Ka'b daha ziyade savaşlarda öne çıkan bir özelliği var. Mümin hem kılıcıyla hem de diliyle cihad eder. Aleyhisselam öyle ifade kullanıyor ki sadece şairleri kapsamıyor bu. Çok genel ifade kullanıyor. Laf aramızda ucu da bize uzanıyor çok şükür ve sevindiriyor. İnşallah, inşallah biz de şu anda dilimizle cihad etmiş olalım. Tabi siz boş durmuyorsunuz. Dinleyen de kulağıyla cihad ediyor. Hem siz hem ben anlattıklarımızı, öğrendiklerimizi yapar edersek amellerle cihad etmiş oluruz bu sefer. Evet. Dolayısıyla her dönemin bir anlatış, bir olayı, bir meseleyi, bir davayı topluma taşıyış, yansıtış yöntemleri vardır. Ve bunu yapan insanlar vardır. O dönemde sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini, yasaklarını, ahkamın hükmünü efendim anlatır insanlara. Anlatmaya tabii kalmıyor biliyorsunuz. Yaşayarak bunları tek tek göstermiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu anlatışı can kulağıyla dinleyen, can gözüyle gören ve içinde olan sahabe-i kiram Resulullah aynı ile olmasa da başarabildikleri kadar örnek aldıklarından onlar da aynı gayretin içine girerler. Şimdi İslam'a saldırı yapan, bugünkü deyimle İslam dışı güçler, o gün de var İslam dışı güçler. Yahudiler var, Hristiyanlar var, müşrikler var, münafıklar var. Ve bunlar her kanaldan İslam'a, Müslümanlara saldırıyorlar. Resulullah Aleyhisselam da ashabıyla beraber İslam'ın topluma yayılması, insanların İslam ile İslam insanı olmaları, huzur ve saadete ulaşmaları noktasında gayret gösterirken, işte burada şairler de devreye giriyor ki Hazreti Kâb bunların içindedir, belki başındadır. Allah Resulüne sözlü saldırıları bu şairler göğüslüyorlar. Karşı cevaplar veriyorlar. Dillerini gerçekten o kılıç dillere karşı kılıç dili gibi kullanıyorlar. Onların varlığı ve karşı cevapları müşrik şairleri, düşman şairlerini yıldırıyor ve korkutuyordu. Çok rahat söyleyebiliriz ki İslam şairleri diğer düşman şairlerinden çok önde idiler. Yeri değil burası belki ama bir kısa bir örnek olsun diye vereyim. Bazen şairler toplanır, edipler, hatipler toplanır. Aralarında anlaşırlar. Medine'ye gelirler. Resulullah'ın karşısında pervasızca bir şeyler söylemeye kalkışırlar. Aleyhisselam, susturun şunları, çekin bir kenara demez. Konuşmalarına izin verir. Sonra İslam şairleri çıkar, onlara cevap verirler. Ve her biri cevabını alır. İzan ve insaf sahibi, nasipli insanlar nasiplenir dönerler. Hainler, önüne ne koyarsanız koyun, her zaman her yerde hain, haindir. Hainliğini sürdürür. Hainlerin işi hainliktir çünkü, biliyorsunuz. Evet, Hazreti Kâb genellikle işte savaşlara katıldığı için çok, daha ziyade bu alanda şiirler inşa ediyor, söylüyor. Bu güzel ifadelerle karşı tarafı susturma yoluna, cihetine gidiyor Hazreti Kâb radıyallahu anh. Tabi Tebük seferine katılamadığı için, o çileyi çektiği için onun yangınını anlatan çok şiirler var. Çok. Ben onlara hiç girmedim. Ama var olduğunu söyleyip geçiyorum. Çünkü tamamıyla alan değişiyor. Edebiyata giriyor, şiire giriyor. Alan değişiyor. İslam tarihinin içinde kalmam için böyle söylüyorum ve bunu sık sık tekrarlıyorum. Şimdi Gül Sohbetleri programında ben sahabe-i kiramı işlemeye, anlatmaya çalışıyorum. Beni dinleyen kıymetli dinleyenlerim şunu bir kez daha iyi anlasınlar ki ben o sahabenin her yönünü zaten anlatamam. Zaten anlayamam o kadar. Ama bunun şu boyutu, şu boyutu, şu boyutu, şu boyutu var. Ben tarihi misyon içerisinde alabileceğim örnekleri alabildiğim kadar ve zamana sığdırabildiğim kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum efendim. Evet. Hazreti Kâb bin Malik radıyallahu anh Tebük seferi esnasında yaşamış olduğu bu büyük imtihan, Kur'an-ı Kerim'de yer aldığından, hadislerde yer aldığından ölümsüzleşti. Ayet ve hadiste kaynaklara geçti. Bitti mi? Bitmedi. Bu tarihi hadise olduğundan tarih kitaplarında İslam tarihi yer aldı. Bir savaşla ilgili olduğundan megazi kitaplarında yer aldı. Bunlar yaşayan şahıslar, kişiler olduğundan tabakat, rical kitaplarında yer aldı. Daha doğrusu o kadar çok kaynaklara, eserlere girdi ki artık körün bile göreceği şekilde kaynaklarda yer aldı. Ve öyle bir yer aldı ki ve o kadar güzel de hadise nakledildi. Hazreti Kâb da kendisi bizzat anlattı bu olayı. Kaç sayfa sürüyor çünkü. bizzat kendi anlatımı. Sonra oğulları, kızları anlattı bunu. Sonraki dönemlerde torunları anlatacak. Yani sürekli bu anlatılacak. Ve bir sefere mazeretsiz, özürsüz katılamamanın getirdiği o korkunç imtihan konuşulacak, ibret alınacak ve insanları hassas bir hale getirecek. Zaten bu sahabeyi şu program için seçişimizin bir sebebi de budur. Evet efendim, bir sebebi de bu. Üstelik bu ibretli olay başka söze ihtiyaç bırakmayacak kadar anlaşılması gerekenleri açık ve net olarak gözler önüne seriyor. Çünkü ne yandan bakılırsa bakılsın her sahnesi ibret vericidir. Her sahnesi ibret vericidir. Bundan dolayı bu ibret verici bu sahneler tekrar tekrar okunmalı, değerlendirmelidir. Niye böyle söylüyoruz? Şimdi Erkam Radyo'da Hazreti Kâb bin Malik'i dinledik, öğrendik diye düşünmeyeceğiz. Sadece biz kendi çapımızda ve sahabi tarihi içerisinde kısmi örneklendirmelerle beraber anlamaya, anlatmaya çalıştığımızdan elbette çok yönü eksik kalacak. Farklı farklı hatipleri dinleyeceksiniz inşallah. Farklı farklı kitapları okuyarak bizim burada mikrofonlara getiremediğimiz, ya bilemediğimiz, ya ulaşamadığımız, ya da zamana sığdıramadığımız birçok mevzuyu da farklı yerlerden inşallah almış olacağız diyelim. Hazreti Kâb'ın ve arkadaşlarının yaptıklarının, Resulullah Aleyhisselam'ın tavırlarını, yakınlarının tavırlarını, diğer Müslümanların tavırlarını, sözlerini, imtihan esnasında yaşananları defalarca okumalı, defalarca ama dinlemeli, tekrar tekrar yapmalı ve onu bir ayna gibi karşımıza alıp oraya bakmalı. Ben olsam ne yapardım diye. Biz olsak ne yapardık diye iyi düşünmemiz lazım. O yüzden belki buraya bir daha geri dönemem diye söylüyorum. Siz kıymetli dinleyenlerimin tefekkür ufkuna bırakıyor bunu. Efendim ve Hazreti Kâb ile arkadaşlarının gül bahçesine girdiğimi, oradan güller derleme arzusunda olduğumu ama kırık dökük kuru birkaç yaprakla çıktığımı söyleyeyim bu gül sohbetleri programında. Elimizden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama elbette ki çok fazla eksiğimiz, çok çok fazla eksiğimiz var. Bu yüzden inşallah eksik kalan yönleri de farklı farklı hoca efendilerden dinlemek, kaynaklardan okumak gibi bir görevi de kendimize görebilelim. Evet, Hazreti Kâb'a devam ediyoruz tabii. İnsanın iç dünyası daralınca dış dünyası daralır, değil mi efendim? İnsanın iç dünyası daralınca dış dünyası daralır. Şimdi güzel bir mevzuya geldik. Hazreti Kâb'dan güzel bir örnek daha bulacağız inşallah. İç dünyası gülmeyince insanın dış dünyası gülmez. İç dünyası dar olunca dış dünyası geniş olmaz. Değil mi efendim? Geniş olmaz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ama unutmayın, böyle şimdi bir düşünce seyahatine, yolculuğuna çıkacağız ama Hazreti Kâb'ı bırakmıyoruz. O önümüzde gidiyor zaten. Ve biz onun ardı sıra hadiseleri düşüne düşüne takip ediyoruz. Sıkıntılı anlarımız vardır. İçimizi yakan düşüncelerimiz, zihnimizde dönüp dolaşan ve bizi üzen, tedirgin eden dertlerimiz vardır. Bunun yanında bedensel olarak duyduğumuz rahatsızlıklarımız, çektiğimiz sıkıntılarımız vardır. İşlerimizde bazen karışıklık olur. ya da ne bileyim biraz önce yaşadığımız bir mahcubiyet ya da uğradığımız haksızlık vardır. Yersiz veya seviyesiz bir tartışmayla karşı karşıya kalmışızdır. Bir cedelleşmeye girmişizdir Allah muhafaza. Bunu yaşamış olabiliriz. Bir yakınımızın veya can dostumuzun acı bir haberini de almış olabiliriz. Ne bileyim dört elle sarıldığımız bir ümit dalı kopmuştur. Bunları çoğaltın siz. Yani insanız ve imtihan dünyasındayız. İnsanız ve imtihan dünyasındayız. İnsan olmamız ve imtihan dünyasında olmamız hasebiyle bunları ifade etmeye çalışıyorum. İşte böyle bir sürü şey gelir başımıza. İşte böyle son derece hüzünlü olduğumuz, son derece perişan vaziyette olduğumuz, çok çok üzgün olduğumuz anlarda gözlerimizin önüne serilen ormanın yeşilliğini görür müyüz? Dalgaların sahile vuruşunu seyrettiğimiz denizin mavisini, coşkusu bize ne verir? Ne bileyim kuşların cıvıltısı içimizi açar mı? Böyle yanmışız ama. Bize gönül ferahlığı verir mi? Öyle bir acıyla, öyle bir imtihanla karşı karşıyayız ve kırlara çıktık diyelim. O kırların geniş ve huzurlu ortamı bize huzur getirir mi? Çiçeklerin dost eli bizi kucaklar mı? Ne bileyim gönlümüzde öyle bir anda çiçeklere baktığımızda bir sevinç coşkusu estirebilir mi? Bulutların gökyüzündeki süzülüşleri bize ne ifade eder? Onu da iyi düşünmek lazım. Yani yanmışız, kavrulmuşuz. Efendim, başımızı yukarı çevirdik. Bulutlar böyle parça parça süzülüyorlar. Girdikleri garip şekiller ve pamuk yığınları gibi duruşları. Bizim derdimiz var ama manzaraya baktık. Biz onu görmeyiz bile, değil mi efendim? Güneşin bulutların arasına bir saklanıp bir çıkması, bize gülmesi, tebessümü. Ne bileyim yine kuşların daldan dala atlayışları, şakıyışları, derelerin çağıldayışları, pınarların şarıldayışları, meyvelerin dallardaki duruşları. Artırın bunları. Onca sıkıntı, çile içinde olan bir insan bütün bunları görebilir mi? İşte hani görme duygusunu kaybeden insan güzelliği görmez ya. Benim kastettiğim körlük değil, manevi körlük. Tatma duygusunu kaybeden bir insan tatlıyı tadamaz ya, kastettiğim damak tadı değil, manevi tat. Böyle bir hasta durumuna düşeriz. İşte böyle durumlarda bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda, içine düştüğümüzde ondan nasıl çıkacağımızı, oradan nasıl kurtulacağımızı anlama noktasında önümüze kap geliyor, elini uzatıyor. Kardeşim diyor, ben öyle çileye düştüm ki, yani Allahu Teala yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi diye benim içimi anlattı. Gel kardeşim, içim mi daraldı? Yani deriz ya, bittim artık, ben tükendim. Bittin mi kardeşim? Tükendin mi? Kabın yanına gel. O seni çıkışa götürecektir. O çıkışa götürecektir. Bu girdaptan sahili selamete çekecektir Allah'ın izniyle. Tekrar söyleyelim. Böyle iç dünyamızı karartan sıkıntılarla, bir de şunu yaptığım için buna düştüm diye. Evet işte bak kalp nasıl geliyor gene. Şunu yaptığım için şu sıkıntıya düştüm. Düştümden sonra düştük. Çünkü Hazreti Kab evine varınca bütün ailesi bundan etkilendi. Sıkıntıyı paylaştılar. Yani bir kişi bir sıkıntıya düşünce kendisinde kalmıyor. İşlediğimiz hatanın payı, ihmalin getirdiği korkunç sonuç. İşte bu durumda biz olmaktan çıkar ve birçok yerde olmadık işlere gireriz. Olmadık yanlışlar yapmışızdır, hatalar, kusurlar yapmışızdır. Yani tabir yerindeyse hatayı hatayla telafi etmek cümlesi doğru değil belki ama başka da bir şey bulamıyor. Hazreti Kâb bunları yaşadı. Ve o en olumsuz anlarda ben bunu rüzgar diye, hortum diye, kasırga diye örnek verdim hatırlayacaksınız. Korkunç bir rüzgar esiyor. Uçuruyor her şeyi. Hortum geliyor böyle parça parça ediyor. Ne yaptı? Namaz direğine sarıldı. Hiçbir rüzgar, hiçbir hortum, hiçbir kasırga namaz direğini sökemez. Onu biliyordu. Namaz direğine sarıldı. Urvetül usva dedi denen yani sağlam kulp. Kur'an'a sarıldı, sünnete sarıldı, İslam'a sarıldı, zikre sarıldı, tövbeye sarıldı. Sarılmayanlar çer çöp gibi savruldular. Kalp ve arkadaşları savrulmadı. Ne kadar şiddetli eserse essin kaldı ki ihmalden dolayı yani adeta fırtınayı kendileri davet etmişlerdi diyeyim. Haşa diyerek biraz da. İnsan sonuçta bir hata oldu ama bunu telafi noktasında hatayı hatayla telafi edemeyiz. Edemeyiz zaten. Mümkün değil böyle bir şey. İşte bundan dolayı diyoruz ki içimiz yanıyorsa dışımız serinlemeyecek. İçimiz hüzünlüyse dışımız gülmeyecek. Yani içimiz gülmüyorsa dış dünyamız da gülmeyecek. İçimiz güzel değilse dışımız güzel olmayacak. Her şey içte başlar, içte biter. Ama dışa da elbette ki yansır. İşte bu yansıma noktasında sahabenin getirdiği o ufku iyi anlamalı, o badireleri aşma sürecinde bize yakışmayan sözleri söylememeli, bize yakışmayan davranışları ortaya koymamalıyız. Yani benim makamım şu, ben filankesin oğluyum, filankesin kızıyım, benim işte ünvanım şudur, bunları geçelim. Bunlar dünyalık işler. Biz Müslümanız, biz ümmetiz. Müslümana yaraşmaz. Müslümanın örneği Peygamber aleyhisselam ve sahabe-i kiramdır. Onların ortaya koydukları, yaptıkları, yaşadıklarına bakarsak biz de kendimizi kurtaracağız. İşte az önce ifade etmeye çalışıyorum ya, ne kadar güzel bir yerde, hoş bir ortamda olursak olalım, çilemiz ne kadar büyükse onları göremeyeceğiz. Ama Kur'an öyle değildir, sünnet öyle değildir, namaz öyle değildir, zikir öyle değildir. Sıkıldık, bunaldık, zor durumlara düştük. Yürekte mi Allah diyelim. Hani Mevlid-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi'dir ya, bir kez Allah dese kalp ile lisan, dökülür cümle günah müslü azam diyor. Yani yürekten Allah demenin getirdiği o büyük mükafattan bahsediyor mübarek. O büyük mükafattan. Evet, bir kez daha söyleyelim. İçimiz gülmüyorsa dışımız gülmeyecektir. O zaman içimizi güldürecek amellere bir geçiş yapalım gene Kâb'ın hayatından. Ama dilerseniz önce kısa bir ara verelim. Ama bizden ayrılmayın. Evet efendim, Hazreti Kâb bin Malik radıyallahu anh efendimizin 9. bölümün 2. yarısıyla beraberiz. İçimiz gülmüyorsa dışımız gülmeyecek diye ifade kullanmış ve örneklere gireceğimizi söylemiştik efendim. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun, her şeyden önce irademizi kaybetmeyeceğiz. Hazreti Kâb iradesini kaybetmedi. Doğruyu bulmak için çalışacağız. O zaten doğru üzerindeydi. ufkumuzu geniş, niyetimizi güzel tutacağız. O ümitliydi. Ama tıpkı Hazreti Ayşe annemizin söylediği gibi söylemişti daha sonra. Hakkımda okunup gelen ayetler hiç beklemiyordum diye yani. O beklediğinin fazlasını aldı. Allah verdi ona. Mübarek insan. Allah Hazreti Kab'ın ve arkadaşlarının fotoğrafını gönderdi ya işte, işlerinin fotoğrafını. O saf, o temiz, o güzel. Allah rızasını her şeyin üzerinde tutacağız. Yani bir imtihanla karşı karşıya kalmışızdır. Bunda neyin gizli olduğunu biz bilemeyiz. Biz ondan da iyi bir sonuç elde etmek için Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde tutacağız. Bizi gerçekten, ama gerçek manada mümin kardeş bilen ve hayatımızı, hayrımızı, hayatımızda tüm hayırlarımızı isteyen insanlarla istişare edeceğiz. Şimdi hatırlayınız, Hazreti Kab Resulullah Aleyhisselam'a doğruyu söyleyip "Git ey Kab, Allah hakkında hükmünü verinceye kadar bekle" dediği zaman, yolda evine giderken arkadaşlarından bazıları "Ya sen ne yaptın?" dediler. "Sen kendi kendini sıkıntıya, çileye soktun. Bak bu kadar insanlar bir sürü özür dilediler. Aleyhisselam kimsenin yüzüne vurmadı. Sen yalancısın, sen sahtekarsın demedi kimseye. Sen münafıksın demedi. Sen de öyle bir şeyleri söyleyedin, kurtulurdun." Yani arkadaşlarını yanlışa sevk etmek için söylemiyorlar. Kab'ın çok yandığını görünce iyi niyetle bir yanlışlık var. Ama o anda oradan bulunan Hazreti Muaz bin Cebel ile amcası oğlu Hazreti Ebu Katade hemen devreye girecek. "Ey Kab" diyecek. "Sözün üzerinde dur, sabret. Allah sabırlı kullarıyla beraberdir" diyecekler. Evet. Bu böyle bir güzelliği göreceğiz burada. O yüzden başımıza bir hadise geldiğinde hadiseyi anlamayacaklarla istişareye oturmayacağız. Bizi yanlışa yönlendirirler. Bizim ufkumuzu açacak. Bizim ufkumuzu açacak. Bize yol yordan gösterecek. Efendim, bize yol haritası çizecek. Birileriyle istişare edeceğiz. O yüzden aynı ayetleri grubunda bir kez daha okumak zorundayım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdıkîn. Buyurmuştu Allah-u Teala Tevbe 119'da. 117, 118 olayı anlattı. 119'da da o cümleyi Allah-u Teala ifade buyurmuşlardı. Ey iman edenler, takva sahibi olun, ittika edin, sakının ve sadıklarla beraber olun. Şimdi sadıklarla ne kadar fazla beraberlik olursa o kadar isabetli bir hayatın, düzgün bir hayatın içinde olmuş olacağız. Allah'ın izniyle. Zaten çokça bu beraberliğe vurgu yaptım hatırlarsanız önceki bölümlerde. Ve dedik ki Hazreti Kab bin Malik her şeyle Resulullah Aleyhisselam'la beraberdi. Birkaç kalem saymıştık. Fikri beraberlik, inanç beraberliği, amel beraberliği, kıyafet beraberliği, davranış beraberliği, ibadet beraberliği, zikir beraberliği. Beraberlikler çoktur. Mekan beraberliği. Tebük Harbi'nde sadece bir kalemden geri kalmıştı. Mekan beraberliği. Onunla aynı yerde, aynı zamanda olamamıştı. Bir defa mekan beraberliğini kaybettiğinden çektiği çileyi görmüştük. Tevbesini görmüştük ve Allah Celle Celaluhu bize bunu ortaya koymuş, ayetlerle anlatmıştı. Ve bu ayetler içerisinde de yani 119'la beraber sadıklarla beraberlik emredilmişti. İşte başımıza bir sıkıntı geldiğinde, yani sadıklarla beraberlik sadece sıkıntı geldiğinde değil efendim, öyle anlaşılmasın lütfen. Biz hayatımızın her yönünde iyilerle beraber olmaya çalışacağız. Daha doğrusu sadıkların yanında olabilecek yüzümüz olacak. Kâb öyle bir yüzün sahibiydi işte. İyilerle hep beraberdi. Ashab-ı kiram hepsi iyiydiler. Ama dedik ya, bir defa geri kaldı. Yani buradaki Sadık Aleyhisselam oldu, diğer Tebük'e giden sahabeler oldu, kap geri kaldı diye Allah da sadıklarla beraber ol dedi. Emretti yani Allah-u Teala. O yüzden sadece sıkıntı sevinçli anlarımızda değil, hayatımızın tamamında iyilerle sadıklarla beraber olacağız. Sadıklarla beraber olacak bir kıvamda, bir kapasitede olmamız lazım ki onlarla beraber olabilelim. Şimdi sürekli sadıklarla beraber olduğumuzda imtihanlarla karşı karşıya kalmayız diye bir vaat yoktur. Müslüman imtihanlara tabi tutulacaktır. Bu kadar ayetler var, bu kadar hadisler var. İmtihanlar bizim içindir. Ancak böyle durumlarda da yine gönlümüzü açacak, yüreğimizi açacak ve bize yol gösterecek, dedik ya yol haritası çizecek, iyi insanlarla biz bunu paylaştığımızda, istişare ettiğimizde, kendilerine akıl danıştığımızda bize yol gösterecekler. Yani böyle bir anda öfkeye kapılıp veya sevince kapılıp sonra dönüşü olmayan işlere girmeyeceğiz, yollara girmeyeceğiz. Nasıl ve ne şekilde hareket edeceğimize dair karar verirken işte bu güzel meşveretle, danışmayla bunların inşallah hakkından gelmiş olacağız Allah'ın izniyle. Sabır göstereceğiz, sebat göstereceğiz. Muvaffakiyet için bütün güç ve kuvvetimizle Allah'a yöneleceğiz. Allah'a sığınacağız. Allah'a sığınacağız. Böyle ifadeye gelince yine aynı şeyi söylemek durumunda kalıyorum. Biz başımıza küçük bir hadise geliyor. Allah'a daha çok sığınmak yerine Allah Allah, Allah muhafaza, sanki uzaklaşıyoruz gibi yani. İşte böyle hulusi kalbiyle, aşkla, şevkle okuduğumuz Kur'an'ları bırakıyoruz sanki. Uf ya, bugün çok bunaldım, sıkıldım. Subhanallah, bunaldık, sıkıldık da nasıl kurtulacağız? Nasıl bunu aşacağız? Allah'ın kitabıyla, zikirle, tefekkürle, tövbeyle, namazla, iyilerle beraber Allah'a sığınacağız. Onun çizdiği hatta yürüyeceğiz. Sıkıntıların önümüze serdiği böyle dikenli yollar olacak. Buradaki şeytan da bize devreye girip o dikenli yollara bizi ayağımızı bastıracak. Zehirli delici oklarla bizi hedef alacak. Bunu bileceğiz ve bunu başaracağız. Esauz billah. Ya beni Adem, ellâ te'budu şeytan, innehu lekum aduvun mubin diye okuruz Yasin-i Şerif'te. Hani yarın öbür gün ya Rabbi, Allah-u Teala bizi hesaba çektiğinde, kulum ne bu vaziyet dediğinde, ya Rabbi şeytan beni kandırdı diyeceğiz yani, bahane var ya, şeytan beni kandırdı. Ya Allah-u Teala ne diyor? Ey Ademoğlu, şeytana tabi olmayın, o sizin düşmanınızdır demedim mi? Dedi diyor Allah Yasin'de. Demedi mi diyor sana? Ya beni Adem, ey Ademoğlu, ellâ te'budu şeytan, şeytana tabi olma, innehu lekum aduvun mubin, o sizin apaçık düşmanınızdır. O yüzden yarın öbür gün şeytan kandırdı dediğimiz zaman kendimizi kurtaramayacağız. Tabii şeytan da bizi kandıracak da işte ne yapacağız? Biz sıkıntılara girdiğimizde sürekli sıkıntıyı düşünmeyelim. Çünkü iki tane bizim isyanımız var. Biri sıkıldığımızda bunalma isyanı. Biri sevindiğimizde dengeyi kaybetme isyanı. İfrat, tefrit. Yani sıkıldığımızda, çaresiz kaldığımızda, bunca musibetlerle karşı karşıya kaldığımızda nasıl sabredeceğiz? Nasıl Allah'a sığınacağız? İşte kap. Çok büyük sevinçlerle karşı karşıya kaldık. Yine kap. Bağışlandı. Ayet geldi hakkında. Onu övdü Allah-u Teala. Nasıl sevindi, ne yaptı? Ey Allah'ın Resulü dedi. Allah beni bağışladı. Doğru sözlülüğümden dolayı içim yandı. Rabbim beni bağışladı. Ben Allah beni bağışladığı için şükür olsun diye bütün malımı, mülkümü infak edeceğim. Dedi aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam ne yaptı? Yok dedi, kap. Üçte bir. Çoluğunu çocuğunu muhtaç durumda bırakma. İnfak etmişti. Yani bir güzel bir şeyi başardığımızda infak edelim. Bütün paramızı verip de sefil duruma düşelim demiyorum. Ama bir şekilde biz bu görevi yapacağız. Biz sebat ettikçe, gayret ettikçe Allah-u Teala Hazretleri bizim gayretlerimize bereket verecektir. İşte kaba verdi bu bereketi. Fazlasıyla. önümüze ufuklar açacaktır Allah-u Teala. Tabii böyle olunca da o kara bulutlar dağılacak ve artık içimiz açılacaktır. Konumuzda çok fazla alakalı görülmese de burada bir küçük beni bağışlayan tavsiyede bulunmuş olayım. İnşirah suresi diye bildiğimiz Elem Neşrah Leke sure-i şerifini böyle sıkıldığımızda okumamız tavsiye edilmiş efendim. Çünkü sadrımıza, göğsümüze ferahlık verecek olduğu ifade edilmiştir onun da. Evet, Hazreti Kâb radıyallahu anh'ın içine düştüğü fırtınalı karalık günleri unutmayacağız. Ama yani Kâb şöyle çekti, böyle çekti de kalmayacağız. Bu arada bizlere sunduğu ibret levhalarını aklımızdan çıkarmayacağız. Yani konuşmakla kalmıyor ki Kâb Hazretleri. Bunu en üst düzeyde, en güzel bir şekilde yaşıyor, önümüze koyuyor. Nasıl bu tip imtihanlardan başarıyla çıkılır diye. Mümin gönüllerle bir olmanın, mümin gönüllerle bir olmanın, ayet deyimiyle sadıklarla, salihlerle beraber olmanın, onlarla ağlayıp onlarla gülmenin, onlarla acıları, sıkıntıları göğüslemenin tadı bir başka olur. Hani büyük derdiniz vardır, büyük dert. Paylaşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz, yol yordam arıyorsunuz. Bunu paylaşmada, yol yordam aramada küçük insanlarla büyük dertler paylaşılmaz. Aynı şekilde küçük insanlarla büyük sevinçler de paylaşılmaz. Büyük dertlerde, büyük sevinçlerde büyük insanlarla paylaşılır. Hazreti Kâb'ın bu alanda yanında eşi vardı. Evet, o günlerde biliyorsunuz iki evliydi, bunu söylemiştik. Yanında eşi vardı. Bilhassa Umeyre binti Cübeyr hanım radıyallahu anha. Ne büyük destek olmuştu ona. Diğer hanımı da Hazreti Hayre. Yani çok ciddi şekilde Umeyre hanımın çocukları vardı. Hayri hanımdan çocukları yoktu Hazreti Kâb'ın. Umeyre hanım 7 çocuğuyla beraber kocasının yanında yer almış. Yani gönlünü paylaşmış, acısını paylaşmış, derdini paylaşmış, kederini paylaşmış. Evet, sanırım içinize bir soru olarak şimdi gelmiştir. Ya hocam bir şey galiba atlıyorsunuz. Evet, ben de şimdi fark ettim atladığımı. Nedir o? Hazreti Kâb bağışlandı ya, ayetler geldi. Dedi ya aleyhisselama, bütün mal varlığımdan sıyrılmak istiyorum. Allah yolunda infak etmek istiyorum dedi. Aleyhisselam yok dedi, 1/3. Çoluğu çocuğu başkasına muhtaç durumda bırakma. O da işte Hayber'deki payını bıraktı, gerisini infak etti. İyi de şimdi bağışlandı. Hani son 10 gün 50 gündü ya bu Allah'ın imtihanı. 40 gün hanım yanındaydı, çocuklar yanındaydı ama son 10 gün Allah'ın emri öyle geldi. Resulullah Aleyhisselam öyle buyurdu. Hanımı da babasının evine göndermek zorunda kaldı. Yalnız bu çileyi paylaştı. Allah'tan af, bağış geldi, emir geldi, müjde geldi. Kâb çok çok sevindi. Bütün malından sevinçle sıyrılmak istedi. Bakın Sad'ın başında aleyhisselam var. Bütün malından tabii dedi Kâb, bağışlanın, ne mal mülk boşver, her şeyi ver demedi aleyhisselam. Niye? Sadık işte. Ufuk açarken boşluğa düşürmüyor karşısındaki kişiyi aleyhisselam. Bütün malını verme dedi. Yok, çoluğunu çocuğunu sefil durumda bırakma. İşte aleyhisselam denge insanıydı. Denge, denge. Müslüman denge insanıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel burada ifade buyuruyor. Şimdi eve geldi bu adam. Tebrikler, o kutlamalar. Amenna, ama evine döndü. Hanımı geldi, çocuklara geldi. Bütün mamul verilmiş. Bir elleri var. Hanıma bakıyorum. Efendim, ta başından bu yana bütün yüreğini, hücrelerine kadar paylaşan hanım, bütün derdini paylaşan o hanım, şimdi de bütün sevincini paylaşıyor. Ve ev içerisinde özel bir ziyafet hazırlanıyor. Şükür ziyafeti. Konu komşuya ikramlar yapılıyor. Hanımlar bu konuda çok ciddi faaliyetler yapıyorlar. Bağışlandı Hazreti Kâb. Müjde geldi Allah'tan. Herkes çekilince, ailesiyle beraber kalınca Hazreti Kâb, hanım olayların ayrıntılarını sormadan Hazreti Kâb olayların bütün ayrıntılarını anlatmaya başladı. Evet efendim, bu bir paylaşımdır. Derdini, çilesini paylaşan sevgili hanımına hadiseleri anlatırken sevinci en üst düzeyde paylaşmak ve onu da sevindirmek istedi. Ve arkasından da bütün mal varlığımdan sıyrılmak, Allah'ın beni affetmesiyle beraber bütün malımı Allah yolunda infak etmek istedim. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem 1/3 dedi en fazla. Çoluğunu çocuğunu muhtaç durumda bırakma dedi. Anlattı ve 1/3 infak ettiğini, işte oturdukları ev, bir de Hayber'deki yerleri kaldığını söyleyince hanıma bakıyorsunuz. Çünkü çok kıymetli malları vardı Hazreti Kâb'ın. Ya be adam, deli misin ya? Bak kaç tane çocuk var. Bunlar neye yeter? Ne olacak yarın öbür gün? Bir sıkıntı başımıza gelirse ne yapacağız? Ne edeceğiz? Demedi kadın. Barakallah, barakallah, barakallah, mübarek. Mübarek olsun, Allah mübarek etsin. Hayırlı olsun, ne güzel etmişsin maşallah. Allah kabul etsin. Paylaştı, sevindi. Arkasından da Allah-u Teala seni bağışladı. Ben çok ümitliydim. Sen benim kocamsın, seni tanıyorum. Yani iyi adamsın. Bağışlanacağına ilişkin ümidim sonsuzdu. Ama ey Kâb, ne yalan söyleyeyim. Okuna gelen ayetlerin böyle geleceğini hiç düşünmemiştim diyor kadın. Sevincinden ağlıyor. Sevincinden ağlıyor. Ve bu ev içerisinde Tövbe suresi 117, 118, 119. ayetler neredeyse günün, her günün zikri oluyor. Ve dâkat aleyhim enfusu. İşleri yandıkça yandı. Arkasından da sadıklarla beraber olun emri. Evet, aile, çocuklar büyük bir sevinçle, neşeyle eşin ve babanın sevincini paylaştılar. Yapmış olduğu infaktan dolayı tebrik ettiler. Hanım da bununla yetinmedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Tabii bunların atlanmaması lazım. Haklıya hakkının verilmesinde fayda var. Haklıya hakkının verilmesinde fayda var. Nedir haklının hakkı? Kadıncağızın üzerinde ufak tefek ziynetleri var. Bunların ne olduğu geçmiyor kaynaklarımızda, bilemiyorum. Yani küpe midir, bilezik midir, kolye midir bilemiyorum ama ziynet diye geçiyor, yüzük falan. Bunların hepsini çıkarıyor kadıncağız. Çıkarıyor ve oğlunu çağırıyor. Yavrum diyor, Allah'ıma hamdolsun ki diyor, Allah-u Teala ailemizi şereflendirdi. Baban hakkında şu ayetleri indirdi. Baban da malı infak etti. Biz bir aileyiz. Mal sade babanın değil, amenna. Hepimizin, ama ben istiyorum sırf bana ait olan bir şeyi ben de şükür olsun diye infak edeyim. Şunları götür. Şuraya şuraya ver diye efendim söyleyecek ve ondan sonra da sevinçle yaşaran gözlerle kocasına bakacak. Hazreti Kâb'ın burada bir kez daha ağladığını, sevinçle ağladığını göreceksiniz. Aile olmak başka bir şeydir. Aile görülmek başka bir şey. Bugün geçen derslerde işte bu çilesini eve taşıdığında işlemiştik önceki bölümlerde. Bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda bazen erkek tarafından olur, erkeğin kendisinden olur, bazen kadın kendisinden olur, bazen çocuklardan olur. Yani bir şekilde olur. İnsanız sonuçta. Senin yüzünden neler çekiyoruz diye birbirimizi kırar dururuz. Kırar ve kınarız. Kırmayacak, kınamayacağız. İşte Hazreti Umeyre binti Cübeyr hanımın, Hazreti Hayre hanımın hanım olarak önümüze koyduğu budur. Ve işte Hazreti Kabil'e, Hazreti Umeyre'nin çocukları olan Abdullah, Ubeydullah, Fedale, Veheb, Mabet, Havle ve Said'den gördüğümüz budur. Budur. Yani çocuklar da böyle bir şeyin peşindeler. Çocukların kendilerine ait mallarından infak edip etmediklerine ilişkin bir rivayet bulamadım. Ama akışta sanki öyle bir şey hissediyorum. Yani baba Resulullah'ın yanında söyledi, infak etti. Eve geldi, anne zinetlerini verdi. Sıra çocuklara geldi. Bunu zan olarak söylüyorum, bilmiyorum tabii ama akış içerisinde sanki bu çocuklarda Allah'ın bu lütfuyla, ikramıyla, ihsanıyla kendi çaplarında efendim infaklarda bulunmuşlardır diye düşünüyoruz efendim. Evet, Hazreti Kâb radıyallahu anh böyle her bakımdan düşündürücü, her bakımdan ibret verici bir hayat yaşamış. Evet. O sıkıntıları, o çileyi aşma döneminde ailesinin yanında bulmuş. Bu çok önemli bir şey. Yani bir sıkıntıya, bir çileye düştüğümüzde ailemizi yanımızda bulmak çok çok mükemmel bir şey. Arkadaşlarımızı yanımızda bulmak çok mükemmel bir şey. Çok onur verici bir şey. Bu senin meselen. Ben karışmam, değil mi? Deriz bugün. Bu senin problemin deriz bugün. Subhanallah, biz kimin ümmetiyiz? Bu senin meselen değil. Bu senin problemin değil. Problem, mesele hepimizindir. Hüzün de hepimizindir. Sevinç de hepimizindir. Bunu paylaşacağız. Sahabe-i kiramı sadece tarihi bir hikaye olsun diye anlatmıyoruz. Ve dikkat ettiyseniz işte şöyle sağlam bir adamdı, İşte şöyle bağışlandı, şöyle dikkat etti diye sadece olayı orada bırakmıyor. Becerebildiğimiz, kendi çapımda başarabildiğimiz kadar onu nasıl örnek alacağımıza ilişkin araya bazı cümleler, yorumlar serpiştirmeye çalışıyoruz. Bunu söylerken de sizlere şöyle olunuz, böyle olunuz demiyorum. Haddimi aşmıyorum Allah'ın izniyle. Böyle olmak durumundayız diyorum. Yani böyle hadisi yaşanınca bazen çocuklardan gelir bir şey, bazen hanımdan gelir bir şey, bazen bizden gelir bir şey, bir sıkıntı gelir hanemize. Efendim, dolayısıyla birbirimizi suçlamadan, kırmadan bu sıkıntıyı paylaşmalı ve bunu çok fazla yara açmadan nasıl bunu aşabiliriz şeklinde bir sorunun cevabını bulmamız lazım efendim. Bunu yaptığımız zaman işte aile olduğumuzda daha net bir şekilde ortaya çıkmış olur efendim. Ben bu duygularla bir bölümün daha sonuna gelmişken, zamanımız doluyor çünkü, aile olmak, ailecilik oynamak başkadır, aile olmak başkadır deyimini tekrarlıyor. Hazreti Kâb ve ailesinden örnek alarak örnek bir hayat yaşamamız arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.